Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. İşte bir haftalık bir aradan sonra yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftada programa başlamadan evvel radyo çalışanları adına ve bu radyoya emeği geçenler, bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yetişmiş ressam Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası adındaki hatıra kitabının bu kısmında bir okul gezintisi anlatılıyor. Muallim Cevdet Bey sanki İstanbul işgal edilmemiş, masuniyetine el sürülmemiş gibi çekinmeden hatta korkmadan talebelerle beraber bir gün Beylerbeyi'ne, bir gün Yedikule'ye, bir gün Rumelihisar'ına, Topkapı Sarayı'na gider, çocuklarla yol yürümekten usanmaz, sorularına cevap vermekten bıkmazdı. Yine bir gün talebelerle Rumelihisar'a giderken hafif hafif yağmur çiselemeye başladı. Hemen Bebek'ten dönüp tramvayla mektebe varılmak istendi. Fakat yabancı bir şirketin kumpanyasına bağlı olan bu tramvay idaresi nedense çocukların pasalarını kabul etmedi. Muallim Cevdet Bey, hadi çocuklar tramvay kumpanyasını boykot edelim dedi. Bunlar o yağmurda Bebek'ten Cağaloğlu'na kadar yürüye yürüye geldiler. Bu arada Muallim Cevdet Bey çocuklardan ayrılmadı, hatta şemsiyesini bile açmadı. Bununla beraber İstanbul'un canlı tarihini öğretmeden de bir türlü usanmadı. Çok defa bu gezintilerde başına umulmadık işler de açardı. Ona göre İstanbul'un bir üstü, bir de altı vardı. Bazen altı üstünden de mühimdi. Halbuki görülen, bilinen ise daima üstüydü. Bir gün çocuklarla beraber Laleli'de eski bir Bizans kilisesi olan Bodrum Camii'ne gidildi. Burası yangın yeriydi. Öteki adı Mesih Paşa Camii'ydi. Uzaktan bakıldığı zaman bir yığın topraktan farksızdı. Kubbesinde aylanduz ağaçları, incir ağaçları arasında keçilerin otladıkları görülüyordu. Çocuklar da keçiler gibi tırmanarak kubbeye çıktılar. Bunun arkasından da bu harap mabedin içine girmek istediler. Fakat bu yangın yeri harap duvarlar arasında kalan caminin bodrumundan eşkıyaya benzeyen kimselerin çıktığını görünce şaşırdılar. Bunların saçları sakalları birbirine karışmış, üstleri başları yama yama. Bir ara işlerinden biri, "Hey, burada işiniz ne, ne istiyorsunuz anlayalım?" dedi. Talebelerden birisi, "Burası ev değil camidir, biz camiye giriyoruz." dedi. "Öyleyse bodrumda ne işiniz var?" diye sordu. "Bu caminin adı Bodrum Camii'dir. Asıl sen ne arıyorsun?" diye cevap verdi. Muallim Cevdet, "Susun çocuklar," dedi. "Onlarla fazla muhatap olmayalım," dedi. Talebelerin içinde Çanakkale Harbi'ne katılmış, harp görmüş kimseler de vardı. Bunlar öyle kolay kolay pabuç bırakacak takımdan değildi. Ama bunların hocalarına hürmetleri çok fazlaydı, küçüklerden de fazlaydı, sustular. Asıl garibi, bu yangın yerinin eşkıyası, bu korkunç adamlar, talebelerden çok bu zayıf, nahif, ince sesli adamdan, hocadan, Muallim Cevdet'ten korktular. Daha doğrusu onun bu sözünden, "Ben onları mantık yoluyla ilzam ederim" sözünden mana çıkarmaya çalışır gibi birbirine baktılar, durakladılar, sonra da ortadan kayboldular. Talebe zifiri karanlık camiye mum ışığıyla indi. Buraya eşra kırıntıları, ne olduğu anlaşılmayan bir koku, bir duman sinmişti. Muallim Cevdet Bey İzahat yapmadan dışarı çıkınca talebeler de fazla durmadılar. Yerine göre her dersi okutan bu hoca, kitaba bağlı, her şeyi mantık yoluyla çözmek isteyen bir alimdi. Onun bütün dünyası kitaptı. Yemezdi, içmezdi, elindekini kitaba verirdi. Aldıklarını başından sonuna kadar okur, onlara kurşun kalemle notlar katardı. Hatta bir kitabın kenarında şöyle bir yazısı var: İstanbul Muallim Mektebi'ne verdiğim birçok kitaplar kaybolmuştur. 8 defa taşınan bir mektepte kitap kalır mı? En büyük sıkıntısı 15 binden fazla el yazması, taş basması ve minyatürlü eserlere yer bulmaktı. Kitaptan başka bir şeye para verdiği yoktu. Kışın sırtında aba bir pelerin elinde bir şemsiyeyle ilkin odasına girer, kitaplara dalar, onların kenarlarına bir şeyler yazar ki bunlar da ayrı bir kitap sayılacak değerdeydi. Bir ara bu hoca elbiseli olarak pelerinle yerde yatmayı adet edindi. Bunun sebebi neden sonra anlaşıldı. Askere alınırsa yerde yatmaya alışsın diyeymiş. Fakat yine de kitaptan para ayırıp bir battaniye almaya çok görüyordu. O zamanın şöhretli zenginleri ise ne çılgınlıklar yaparlardı. Milovic'in yatağına banknotlar mı döşemiyorlardı? Bunların adları dillerde dolaşırken bu fakir muallim yiyeceğinden keserek kitap toplardı. İstanbul Şehir Kütüphanesi'ni okurdu. Bunu millete bağışladı. Kendisi açlıktan verem oldu. Canından çok sevdiği kitaplarından ayrıldı. Bu hoca muallim Cevdet kitaplarından sonra sevdiği talebeleri için de ne fedakarlıklara katlanmazdı. Ders programını bir tarafa iter, kendisi dilediği gibi çocukları gezdirir, her yer onun için dershane sayılırdı. Bir gün Topkapı'dan yürüye yürüye Yavaz Efendi Camii'ne gidildi. Hocanın maksadı buranın çinilerini tetkik etmekti. Bu sırada çocuklar ceplerinden çıkardıkları çini parçalarını Cevdet Bey'e gösterdiler. Birden değişti, sanki bildiğimiz hoca değilmiş gibi sinirlendi. Siz çocuklar, bu çinileri yere düşmüş dahi olsa birer birer alıp götürürseniz yarın bu cami ne hale gelir dedi. Caminin kayyumunu çağırdı. Bu toplanan kırık dökük çinileri bir beze koyarak ona teslim etti. Caminin avlusundan Bilakerna Sarayı'na gidildi. Fakat saray kalmamıştı. Burada mağara gibi bir delik görünüyordu. Mum yakılarak içeri bakıldı. Yer altında bir yol, iki yanlarda da sıra sıra sütunlar ve bölmeler. İçeri girelim mi girelim. Hocamızla beraber. Burası kapalı çarşıya benziyor. Yalnız bölümler daha yüksek, tonozlar daha dar. Aralarında kalın duvarlı hücreler var. Bazen bir yerden bir ışık geliyor, bazen de karanlık bir kuyuya varılıyor. Her adım tehlikelerle dolu. Fakat merak ve tecessüs her şeyden üstün geliyor. Hafif aydınlık bir yere geldik. Hocamız, dinleyin çocuklar dedi. Burası Ayvansaray sırtlarıdır. Eski İstanbul'un en imar görmüş yerlerinden biridir. Bu gördüğünüz ve çevresinin nereye vardığını bilemediğimiz zindan Anemas zindanıdır. Buraya dışarıdan gelen yabancı bir topluluk demin gördüğümüz İvaz Efendi Camii'nin avlusunun bulunduğu yere bir saray yaptırmışlar. Vilaherna Sarayı, sonra Meryem Ana Kilisesi ki saraya taş bir merdivenle bağlı. Biraz ileride de İshak Kulesi yanında Anemas Burcu var. Vilaherna Sarayı'nın güney kısmına Adilşah Kadın Camii, ondan sonra bugün hemen en sağlam kalmış olan Tekfur Sarayı düşerdi. Bu sarayın altında göreceğimiz cam kırıkları oranın zamanla yani Osmanlılar devrinde şişe fabrikası olduğunu ispatlıyor. Gelelim yine bu zindana. İstanbul'un birçok mühim yerlerin yer altında Ayasofya saraylara bağlandığı bir yer. Vaktiyle Türkiye'nin en çok yaşayan şahsı olan Zaroa 165 yıl yaşamıştı. Yeniçerilerin kaldırılması sırasında böyle bir yere saklanarak kurtulduğunu söylemişti. Sultanahmet ise birçok yolları kapatmıştı. İşte bu hapishanede gizli yollar olduğu gibi gizli taş tuğlayla örülmüş kapılar da vardır. Bunları işte siz de görüyorsunuz. Bazıları aceleye gelmiş gizli kapılar. Arada bir de saray kapısı gibi abidemsiz şekil almış olanları var. Burası Bizans tarihinin saray entrikalarının çevrildiği en korkunç bir bölge. Bu saray hapishanesine düşen, ihtilallerde ele geçen hükümdarlara, prenslere verilen en hafif ceza gözlere mil çekmekti. Sonra zincirlere vurmaktı. Evet. İstanbul'un bugün eseri kalmamış olan bir zindan kapısı var. Yer altındaydı o da. Bizans tarihinde her türlü sürprizler olduğundan gizli yol, gizli kapıların çok önemi vardı. Nitekim Ayasofya yapan meşhur Justinianus bir ihtilal sırasında hipodromdaki imparatorluk köşkünden gizli bir yolla eski saraya kaçmıştı. Bizans mimarlığının dış yapısı ne kadar sadeyse iç yapısı da o kadar karışıktır. Hele Vilaherna bölgesi bunun en korkunç bölgesidir. Bugün Vilaherna Sarayı yerinde otlar bitmiş olmakla beraber onun altında muhteşem bir dünya var. Bölüm bölüm otlara ayrılan ve kat kat yükselen Anemas Kulesi'ne, İshak Burcu'na, Saray Kulesi'ne varılır. Atlarda birleşirler. Bu karanlık büyük bir kuyu sarnıç mı ayazma mı belli değil. Evet, Muallim Cevdet Bey ılmadan anlatıyor, çocukların merak ve heyecanı azalıyor, buna karşılık kıpırdamalar, fısıltılar çoğalıyordu. Bir ara bir bağırışma işitildi. Bu epey gerilerden geliyordu. Atmayın be, atmayın. Herkes şaşırmıştı. Bu Rıdvan'ın sesiydi. Rıdvan'ın ayağına yılan sarılmıştı. Çocuklar yılana taş atmak isterlerken taşlar ayağına geliyordu. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Çocuklardan birisi pabucunu çıkardı. Vücuduna doğru ilerleyen yılanın kafasına sıkıca bir vurdu. Yılan ortadan kayboldu. Hoca gerilerdeki küçük çocukların ders dinlemediğini zannederek onlara çıkışıyordu. Böyle zamanlarda en büyük cezası yeleğinin cebinden eski paslı bir çakı çıkarıp küçüklere "Bak dersi dinlemez, yaramazlık ederseniz sizi bu çakıyla sünnet ederim" demekti. Hoca hala ne oluyor ne bitiyor farkında değildi. Kertenkeleler sanırken yılanlar etrafımızı sarmıştı. Boşuna dememişler hazine bekçisi yılandır diye. Hele saray harabelerinde neden defineler bulunmasın? Bu defa hocamız pirelendi. "Hadi çocuklar çıkalım" dedi. Dedi ama bu sefer nereden girdiğimizi unuttuk. Zaten bir kapı değil, büyükçe bir delikti. Çocuklar ormanda yolunu şaşırmış yolculara dönmüşlerdi. "Efendim" dedi çocuğun biri hocaya. "Murtaza'da kıble nüma var, yani pusula. İsterseniz onu çıkarsın." Hoca bunun cahilliğine mi kızsın, yoksa tehlikeli bir işe girdiğine mi üzülsün? Bir ara bir tıkırdı işitildi. Arkasından hafif bir ışık. "Kim var orada?" Sesin geldiği tarafa doğru ilerledik. Ayağımızın altında gıcırdayan molozlara basa basa dışarı çıktık. Oh dünya varmış. Bu adam Yavaz Efendi Camii'nin müezziniydi. Biz cami avlusundaki delikten Anamas zindanına girdikten sonra cami hademesi farkında olmadan cami hasırlarını buraya dayamış. Hem hava alsınlar hem pireler dağılsın diye. İçeride yolu bulamamamızın sebebi buymuş. Müezzin ikide bir de kah kapalı kah açık bir şeyler söylüyordu. Defineler hakkında. Mektepte diğer hocalar, diğer talebeler de bu açık hava derslerine heves ettiler. Biyoloji öğretmeni Cemal Bey de çocukları alır kavaklara, hatta daha da ilerlere götürürdü. Çocuklar yatılı mektebin kapalı havasından uzaklaşınca kümesten yeni çıkmış tavuklar gibi bir oraya bir buraya koşuşurlardı. Kimi bir istiridye kabuğu, kimi renkli bir taş parçası, kimi canlı bir kurbağa getirirdi. Bunları biyoloji muallimine gösterirdi. Hoca da bunlar üzerinde açıklamalar yapardı. Böylece açık hava tabiat derslerine başlanırdı. Çocuklar için her şey enteresan, her şey çözülecek bir bilmeceydi. Bu arada şinasi ortadan kaybolurdu. Hoca merak ederdi. "Gidin çocuklar arkadaşınızı arayın." Çocuklar onu aramaya giderlerken bunun avuçları dolu hocaya geldiği görülürdü. "Bakın muallim bey, altın gibi kum." Hocalar, talebeler elde un gibi dağılan kumu incelerler. Çocuklar "Efendim bu altın kum, altın kum" diye söylenirlerdi. Bu iki avuç kum elden ele dolaşırdı. Çocuklardan birisi "Muallim bey, buranın adı altın kum olsun" dedi. Bu teklif hepsinin hoşuna gitti. Çocuklar mendillerle kumlardan azar azar taşıdılar. Bundan sonra da muallimle talebeler sahil muhafaza müdürlüğüne, belediyeye, vilayete müracaat ettiler. Getirdikleri örnekleri gösterdiler. Teklif uygun görüldü, kabul edildi. Bu sahile altın kum adı verildi. İşte İstanbul'un Sarıyer'den ilerideki meşhur altın kumu bu şekilde çocukların teşebbüsüyle keşfedildi. Birinci sınıf bir plaj yeri oldu. Evet sevgili dinleyiciler, Muallim Cevdet Bey'in bu tatbiki derslerinden sonra Malik Aksel anlatıyor ya bize bunları. Hocalarından Nebatat Muallimi Seracettin Bey de ondan geri kalmıyor. O da bir gün sınıf talebesini alıyor, doğru ahır kapıda Justinianus Sarayı'nın kalıntılarına gidiliyor. Bu yüksek kale duvarı üzerinde bodur incir ağaçları, çalı çırpı, yıkık dökük duvarlar, arada da küçük balıkçı evleri vardı. Talebeler çiçekler, otlar topluyorlar, hocalarına gösteriyorlar. Seracettin Bey de hepsinin Latince isimlerini söylüyor, çocuklar da bunları defterlerine yazıyorlar. Çocuklar Ebu Cehil karpuzu denilen dikenli, dokununca patlayan, yakıcı bir su fışkıran bir bitkiyi gösteriyor. Hoca da bunun yabancı adını söylüyor. Dam koruğu, katır tırnağı hepsi öyle. Adı değişiyor, Latincelerini söylüyor hoca. Talebelerin birkaçı bir araya geliyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bir ot, bir çiçek alıyorlar. Ona bir başka bitkinin bir yerini el işleri muallimi Celal Bey'den öğrendikleri gibi yapıştırıyorlar, hocaya gösteriyorlar. Seracettin Bey ona da Latince bir ad takıyor. Hatta hangi familyadan olduğunu da söylüyor. Aynı bitkiyi bu defa da başka bir yaprakla gösteriyorlar. O da yeni bir Latince bir isim veriyor. Buna da bir şey denemiyor. Çünkü bu hoca Şerafettin Bey'den sonra Türkiye'nin en namlı botanikçisiydi. Mektepte bilgisini en inanılmış hoca buydu. Bir gün tarih öğretmeni gelmedi mi hemen sınıfa girer, tarih dersi verirdi. Coğrafya hocası gelmedi mi onun dersini de yapardı. Kara tahtaya geçer, matematik suallerini çözerdi. Onun için bilmemek yok, bilmek vardı. Eski hocaların çoğu böyleydi. Fakat o böyle düşünmekle beraber talebelerin ona yapma çiçekleri gösterip de yapma bilgileri aldıklarının farkında değildi. Evet, yine de Muallim Cevdet, diyor Malik Akser, hocalarımızın içinde en başta gelirdi. Bu tatbiki derslerde de öyleydi. O sadece zindanlara değil, o zamanlar kapalı bulunan Topkapı Sarayı'na, yine kapalı bulunan Beylerbeyi Sarayı'na, Anadolu Hisarı'na, Rumeli Hisarı'na, Yedikule'ye, daha nerelere götürürdü talebeleri. Bunlar arasında balıkçı kahvelerine uğrar, çocuklarla tetkikatta bulunur, bazen resim yapanlara billur köşkü resmi, şahmeran resmi, gemi aslanı gibi resimler yaptırır, her şeyi milliyetçi bir gözle görür, hatta eski yazı milli kelimesini bile iki lam ile yazardı.
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi en damlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir, yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilmem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak, İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu, adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından, hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul.
Sevgili dinleyiciler, sizlere takdim ettiğimiz İstanbul'un Ortası namlı hatıraların sahibi Malik Aksel, 1921 senesinde Şile'nin Kayagöz köyüne muallim olarak tayin ediliyor. Evet, işgal seneleri henüz devam ediyor İstanbul'da. O zamanlar marif vergisi vardı. Köylüler ağız birliği etmişler gibi marif vergisine muallim vergisi diyorlardı. Çünkü o zamana kadar böyle bir vergi görmemişlerdi. Bu verginin yeni muallim yüzünden başlarına geldiğini zannediyorlardı. Sabahları suçlu gibi kahvenin önünden geçemiyordum. Yan yollardan mektebe gidiyordum. Ortalarda görünmemeye çalışıyordum. Sınıfta talebe yarıya inmişti. Bunu kaymakamlığa bildirsem velilere ceza verecek. Ama o vakit de yaralarına tuz biber ekmiş olacaktım. İyisi mi görmemezlikten geldim. Bir gün çocuklar yalancıktan öksürüyorlarmış gibi... birisi öksürüyor, ondan sonra hepsi birden öksürüyorlardı. Öksürüklerin arkası kesilmiyordu. Bu arada benim de boğazım yanmaya başladı. Döşeme tahtalarından da dumanlar çıkıyordu. Yangın diye dışarı fırladım. Alt kattan iki kişinin kaçtığını gördüm. Meğer bunlar acı biber yakmışlar. Onun dumanından içeride durulamıyordu. Tam bu sırada Kara Ağa'ya rastladım. Bu köy ihtiyar heyetinin en zengini, en nüfuzlusu idi. Hadiseyi anlattım. O büyük bir alakasızlık ve umursamazlıkla herhalde bir yerden bal alıyorlar. Sana öyle gelmiş dedi. Efendim dedim, mektep harap. Çocuklar üşüyorlar. Camlar kırık. Alt kısım ahır. Böyle mektep olur mu dedi. Bana ne dese beğenirsiniz. Öyle mi malum efendi? Beğenmezsen geldiğin yere gidersin. Bizim çocuklar rençber olacaklar, katip değil. Bu sözü de dile dolamışlar, boyuna tekrarlıyorlardı. Haftada bir Şile'ye gidiyor, aşçıya uğruyor, orada yemek yiyordum. Yine bir defasında yine böyle Şile'ye gitmiştim. Köyde tek boyun bağı takan, tek pantolon giyen bendim. Köye gelmekle mektep kıyafetimi değiştirmemiştim. Burada köylüler pantolonu İstanbul'a gittikleri zaman giyiyorlardı. Ben ise köyde tek başına kalmış garip, küskün bir kuşa benziyordum. Meğer bu köyde en çok sözü edilen... Hele kadınlar arasında en çok söz edilen benmişim. Köylerde görülecek şey yok ama konuşulacak şeyler pek boldur derler. Ne kadar da doğruymuş. Neyse Şile'ye geldim. İlk olarak tedrisat müfettişi Hidayet Bey'i gördüm. Yutkundum, yutkundum, nihayet ağzımdaki baklayı çıkardım. Olanı biteni anlattım. Köylüler bana, daha doğrusu marif vergisine olan düşmanlıklarından çocuklarını düşünmüyorlardı. Çocuklar kalın parmak kırkalarla büzülüp oturuyorlardı. Eskiden böyle yün olmadığı için yün örmesi yoktu. Efendim, pazen kumaşın içine pamuk veya yün sırınır. Aynı yorgan, küçük bir yorgan düşünün. Bundan hırka ve yelek yapılırdı. İşte parmak hırka dediği bu. Bunlarla büzülüp oturuyor, soba yanmıyor, pencereler yapılmıyordu. Köyde kalmam günden güne güçleşiyordu. Herhangi bir hadiseyle buradan ayrılacağıma resmi yoldan ayrılmak daha muvafık düşer dedim. Mektebin vaziyetini ve bana olan muamelelerini bildirerek kaymakamla bir istifaname gönderdim. Eşyalarımı topladım. Ertesi gün sabahı kapım yıkılır gibi sarsıldı. Bir ses, "Muallim efendi kalk, seni jandarmalar bekliyor," dedi. Korktum, jandarmayla ne işim olabilirdi? Kimin ayağına bastım, kimin tavuğuna kış dedim, bilmiyordum. Köy bekçisiyle beraber geniş bir meydan olan kahve önüne geldim. Kalbim çarpıyordu. Burada sabah namazından evvel bütün köy çocukları, kadınlar, köylüler toplanmış, en önde de köy ağaları, ihtiyar heyeti, muhtar, imam bulunuyordu. Tam bir mangada jandarma neferi vardı. Hepsinin omuzlarında iki sıra fişeklikler. Başlarında da Kel Rıza dedikleri başçavuş. Bir yerde vukuat oldu mu bu adam gelir diye bekçi haber verdi Kel Rıza'ya. "İşte muallim efendiyi getirdim," dedi. Kel Rıza topuklarını vurarak selam verdi ve bir kağıt uzattı. Şaşırdım. Bu benim bir gün önce kaymakamlığa yazdığım istifanamemdi. Alt kısmında kaymakamın yazısı vardı. 24 saat zarfında mektebin tamiri, camların takılması, en kısa zamanda kaymakamlığa bildirilmesi. Emir kat'i. Sadece Kara Ağa değil, bütün köy halkı bana bakıyordu. Bir ara köy muhtarı yanıma yaklaştı. "Muallim efendi, şu kağıda mektep bir haftada tamir edilecek diye yaz, gözünü seveyim, sen bizi kurtar," dedi. Sonra da bana fısıldadı. "Bu Kel Rıza yok mu? Bir defada kafası kızdı mı, büyük küçük dinlemez sopayı atar. Gözünü seveyim muallim efendi, bu kağıda öyle yaz," dedi. Kağıda muhtarın dediği gibi bir satır ilave ettim. Kel Rıza aldı ve yine topuklarını vurarak bir selam verdi. Bir manga jandarma neferi atlarına binip bir anda ortadan kayboldular. Ertesi gün mektebe gittim. Çocuklar yerine ustalar ve işçiler durmadan vızır vızır çalışıyorlardı. Mektep tamir değil, adeta yeni baştan yapılıyordu. Bir hafta içinde mektep yepyeni, tanınmaz bir hale gelmişti. Bir gün bu yeni mektepte ders okuturken bir köy delikanlısı içeri girdi. Telaşlıydı. "Muallim efendi, misafirler geliyor," dedi. Bir iki dakika sonra içeri kaymakam, jandarma kumandanı, sonra da bir subay, iki İngiliz neferi girdi. O vakitler Kandıra'ya kadar bu bölge işgal kuvvetlerinin kontrolü altındaydı. Hatta buralarda tel örgüler vardı. Yalnız Kuvayi Milliye'ye bazı çetelerden, türlü yollardan buradaki köyleri aşıp Beykoz'a kadar geldiklerini işitirdik. İngiliz subayı çocuklara adlarını ve yaşlarını sordu. Sonra büyüdükleri zaman ne iş yapacaklarını sordu. Çocuklar hep bir arada birden parmaklarını kaldırdılar. "İreis olacağız, İreis olacağız," dediler. İreis orada reis, yani gemi kaptanı demekti. Bunların kendi kendilerine yaptıkları tek resim gemi resmiydi. Bu gemilerin hiçbir yerlerini unutmazlardı. Halatlarını, makaralarını, kaptan köşkü küpeştesini, çapasını hiç unutmazlardı. İngiliz subayı çocukların yaptıkları bu resimleri görünce kahkahayı attı. "Bu kadarını," dedi, "bizde gemi kaptanları bile yapamaz. Bravo," dedi. Sonra da, "İngiltere'de bir adet var. Bir büyük mektebe geldi mi öğleden sonra okul tatil edilir," dedi. Bu sözde artık kaymakamı mı yoksa kendisini mi kastediyordu belli değil. Öğlen olmuştu. Hep beraber mektepten çıktık. Farkında değiliz. Meğer kadın erkek bütün köy halkı buraya toplanmış. Üç muhteşem İngiliz atı kımıldamadan duruyor, köylüler bunları okşuyordu. Bazen hafif hafif göz gezdiriyorlardı. Bu atlar gelen misafirlerden daha çok alaka çekiyordu. Sonra hayvanların beyaz ipekli takımları da ayrı bir güzellikteydi. Artık gidiyorlardı. Bu arada İngiliz subayı da atına bindi. Bindi ama at kımıldamıyor. Ön sağ ayağını kaldırmış öyle duruyordu. İngiliz subayı ve diğer iki İngiliz neferi de atlarından indi, hayvana baktılar. Meğer atın nalı düşmüş. Bu defa subayın neşesi kaçtı, hatta telaşlandı. "Nalbant var mı?" diye sordu. Köyün nalbandı geldi, atın ayağına baktı. Bu çeşit nalların köyde olmadığını söylediği sırada 7-8 yaşında bir çocuk elinde bir nal koşa koşa İngiliz subayının yanına geldi, nalı uzattı. Bu atın nalıydı. İngiliz subayı altın bulmuş gibi sevindi. Çocuğu kucakladı, öptü. Cebinden para çıkardı, çocuğa vermek istedi. Fakat çocuk parayı almadı. Kaymakam nalbantı çağırdı. Hayvanın da keyfi geldi. İngiliz subayının da keyfi geldi. İngiliz subayı cebinden o zamana göre yüksekçe bir para çıkarttı, nalbanta uzattı. Nalbant ben bir şey yapmadım der gibi parayı almadı. Nalbantın çırağına verdi, o da almadı. Bu defa İngiliz subayı biraz ileride bulunan köy bakkalına girdi. Burada bayramdan bayrama alınan elvan şekerleri, peynir şekerleri, susamlı çuval incirleri, Ramazan ayı için alınmış balçık hurmaları, kabuk tutmuş lokumlar, taş gibi olmuş halka halka kurabiyeler vardı. Köy bakkalında daha ne olabilirdi ki? Bakkal koca bir kutuya bunları doldurdu. İngiliz subayı şekerleri, kurabiyeleri orada çoluk çocuk herkese tuttu. Yine kimse almadı. Paket subayın elinde kaldı. Bu defa köyün muhtarı Ali Ağa paketi İngiliz subayın elinden aldı, kucağına koydu, lokumlardan birini ağzına attı, yemeye başladı. Sonra kurabiyelerden birini aldı. Herkes Ali Ağa'ya bakıyordu. Bu defa çocuklara, haydi çocuklar, yiyin deyince, çocuklar darıya üşüşen kuşlar gibi üşüştüler. Koca kutu bir anda boşaldı. Ali Ağa'nın elini İngiliz subayı sıktı. Bütün bu köye gelen misafirler dört nala köyden ayrıldılar. Bu arada köylülerden biri yanındakilere, bizim muhtar şeker mi görmedi nedir? Gavurun elinden kutuyu kaptı, aç kurt gibi yedi dedi. Muhtar Ali Ağa bunu işitti. Pehlivan yapılı gövdesiyle doğruldu. Bunu söyleyene baktı. Ne diyorsun Murteza dayı? Aklın ererek mi konuşuyorsun, ermeyerek mi konuşuyorsun? Önce bu bizim kaymakama olan hürmetimizdir. Sonra biz ona misafirperverlik gösterdik. O da mukabele etti. Eliyle çocuklara şeker verdi. İkram etti. Bunun manası bizde teşekkür demektir. Bunu anlamak lazım Murteza dayı. Sen Çanakkale Harbi'nde bulundun mu? Ben bulundum. Orası bir cehennem idi. Yerden gökten ateş yağardı. Toprağa barut kokardı. Öyle bir cehennem idi. Ama harp hızını aldı mı, İngiliz bize kutu kutu çikolatalar, bisküviler, konserveler atardı. Biz de onlara paket paket helva, kuru üzüm, incir, cihara atardık. Her iki tarafta bunu fırsat bilir, silahını düşmana çevirmezdi. Elle işaretle konuşmalar bilen olurdu. Düşmanısa da insanımızı unutmadık Murteza dayı dedi. Neden şekerleri yedim, şimdi anlayıverdin mi? Sonra bana döndü. Ne dersin muallim efendi? Sen 3 ayda çocuklara okuma öğretirsin. Nalbant Ömer Ağa 6 sene çırağa eşek nallamayı öğretemez. Ondan sonra da köylüler seni beğenmez, sevmez. Nalbant Ömer Ağa'yı sever. Gel de bu işin içinden çık. Ama sen muallim efendi sustun da bize öyle bir ders verdin ki artık bu ders kulağımızda küpe olacak. Kara ayı bile tir tir titrettin. Kaymakam bile seni sağına almıştı. Ne de olsa okumuşluk başka. Bunu bizimkiler anlasa bari dedi. Sonra ekledi. Diyeceğim bizde merkepler köyden allanmaz. Şehre gidince nallanır. Teşbih de ata olmaz. Söz temsili bizim bacılar da köyde yalın ayak geçse şehre gidince pabuç giyerler. Şehirli biçilmiş bir tarlaya bıraksan ökseye tutulmuş 2 adım atamaz. İngiliz atları da öyledir. Şehirde de köyde de değişmezler. Pabuçsuz olamazlar. İnsan olsun hayvan olsun neye alışmışsa öyle gider. Okumuşsa okuş mu okumuş, cahilse cahil. Zaten sana esahtan alışmıştık, sen bakma o kara gibilere dedi. Nihayet durup dururken, muallim efendi, sen bu kaynaktan su içtin mi? Buradan su içen, kısmetini, nasibini de buradan alır. Biz karanfilli Emine'yi sana düşündük. Güzelliğine güzel, akıllılığına desen akıllı. Ne edeceksin İstanbul'un tango kızlarını? Seni bizim köyden baş göz etmek istiyoruz muallim efendi. Bize bir hediyeyi ver dedi. Bir gün sınıfta başında renkli bir Yemeni, saçlarında bir karanfille, gözleri fıldır fıldır bir kız oturuyordu. Dersine çalışıyordu. Belli etmeden kara kaplı yoklama defteri arasına bir resim kağıdı koyarak bu kızın resmini yapmaya başladım. Ertesi günü bu kız ortada görünmedi. Hatta 1 hafta görünmedi. Kalfaya sordum, o zaman mekteplerin kalfaları olurdu. Emine gelmiyor. Acaba hasta mı dedim. Hayır hasta değil. Sen hep onun yüzüne bakıyormuşsun da ondan muallim efendi dedi. Bu söz üzerine elime bir daha resim kağıdı almadım. Kimsenin resmini yapmadım gizli dahi olsa. İşte muhtarın göz koyduğumu, sevdiğimi tahmin ettiği, bana vermek istediği bu kızdı. Karanfilli Emine. Kayagöz köyünde nelerden ne manalar çıkarılmaz, nelerden nem kapılmazdı. Çok defa benim aklımdan geçmeyenler onların aklından geçebiliyordu. Ne var ki sanat aşkım galebe çaldı, resim tahsili için köyden ayrıldı. Malik Aksel, İstanbul'un Ortası namındaki hatıralarının bu kısmında misafirlik diye bir başlık atmış. Ve diyor ki, misafire misafirperverlik göstermek eski adetlerimizdendir. Misafir, evin neşesi olduğu gibi ona hizmet etmek de dini bir vazife sayılır. Bu yüzden evlerde misafir için en güzel oda, en güzel eşya ayrılır. Misafir odası en değerli el işlemeleriyle donatılır. Adeta bu oda bir müze haline getirilirdi. Burada yüklüklerde misafire ayrılmış yataklar, yorganlar, seccadeler, namaz örtüleri, havlular bulunurdu. Bunların en iyi cinsten olmasına itina edilirdi. Misafir, Allah'ın gönderdiği bir nimetti. Ona ne kadar hürmet ve sevgi gösterilirse o kadar sevabı vardı. Kim misafire kapısını açarsa cennet kapıları da ona açılır. Cümle günahlarından arınırdı. Sabah olup misafir gidecek, günahlar da öyle gidecek denirdi. Hangi evde misafir bulunursa o evde Rabbin misafiri var demekti. Sade ev değil, dünya dahil bir misafirhaneydi. Tekkeler de bir mihman, misafir eviydi. Gelen Hızır Aleyhisselam olabilirdi, gayip erenler, ricali gayip olabilirdi, evliyalar olabilirdi. Onun için kim olursa olsun en az 3 gün her misafire riayet edilirdi. Cömertlik gösterilirdi. Sonra bir kimse ne kadar ibadet ederse etsin, cömert olmazsa sevaba nail olamaz, cennete giremez diye inanılırdı. Kadınlar misafirden yüksünmezler, canı gönülden onlara hizmet ederlerdi. Dede Korkut hikayelerinde bile Türk kadınlarının misafirperverliğine dair yazılar var. Evde eşya, her şey misafire göre ayarlanmıştır. Misafire çıkarılacak havlularda çiçekler ve nakışlar vardır. Sabah şerifler hayırlı olsun diye yazılar vardır. Bazen havluda şöyle bir beyit olurdu. Safa geldin gözüm nuru, kusura hiç nazar etme. Bu yaz burada ye iç eğlen, sakın kış gelmeden gitme. Misafire çıkarılan havlular gibi kahve fincanları üzerinde de afiyet olsun, maşallah, Bursa yadigarı gibi yazılar bulunurdu. Bazen kıble tarafında bir el işlemesi görülürdü. Bunun üzerinde de efendim leğen ibrik, peşkir resimleri ve şu beyit yer alırdı. Ey misafir, kıl namazın, kıble bu caniptedir. İşte leğen, işte ibrik, işte peşkir iptedir. Bu beytin üstündeki resimler bazen gerge fişi de olurdu. Bazen de latife yollu beyitler misafir odalarında yer alır, duvarda yüksekçe bir yere asılırdı. Misafirim safa geldin. Başın kaldır tavana bak, şükür gerdanını gördüm, otur artık safana bak. Ev sahibinin misafirine olduğu gibi, misafirin de ev sahibine karşı bir takım vazifeleri vardı. Önce misafirin önüne gelen yemeği yemesi, hatta bitirmesi lazımdı. Ondan sonra da dua etmesi bir şükran borcuydu. Bazı dualarda ta Hazreti Adem'den itibaren dua edilirdi. Çünkü Hazreti Adem aynı zamanda çiftçilerin piriydi. İlk buğday eken, ekmek yapan o idi. Bu arada efendim kadınların duaları da efendim kendilerine göre çok farklı hususiyetlerde olurdu. içine efendim bunamamak, efendim yoksulluk görmemek, kısmet açılması, efendim imanlı ölmek, hac nasip olmak gibi dualar olurdu. Gece yatısına gelen misafir için yüklükten seccade, tesbih, namaz örtüsü çıkar. Kadın misafirler hep beraber namaz kılarlar. Namazdan sonra sohbetler başlar. Yatsıya kadar sürer. Sonra yine yatsı namazları kılınır. Ondan sonra yer yatakları yapılıp döşekler serilir. Ondan sonra dualar ederek misafir yatağına uğurlanırdı. Malum yatarken de okunacak dualar vardı. Kendini hizmet ettiren, laf alıp götüren, yemek beğenmeyen misafir yahut yer gösterilmeden hemen baş köşeye oturan hoş görülmezdi. Aksi gibi kendine hizmet edilmesini istemeyen, ev sahibinin her işine karışan misafir de hoş görülmezdi. Misafirlik adabına uymayan kimseler bir müddet sonra istiskale uğrarlar, papuçlar ellerine verilirdi. Sevilen misafirler arasında hoş sohbet olanlar, hele hediye getiren misafirler başta gelirdi. Böylelikle el üstünde tutuldukları gibi sık sık gelmeleri temenni edilirdi. Evin genç kızları da ona hizmet ederler, giderken de gümüş ayna üzerinden güğümle sular dökerler, sokaklara kadar geçirirlerdi tekrar gelsin diye. Eskiden düğüne gelecek misafire kırmızı dipli mum gönderilirdi. Bu aynı zamanda bir davetiyeydi. Son zamanlara kadar İstanbul'da Eminönü Balık Pazarı'nda bazı dükkanlarda böyle mumlar satılırdı. Halk arasında kırmızı dipli mumla mı davet edildi diye bir söz tekrarlanırdı. Veya kırmızı dipli mumla çağırsa gitmem. Bunu bilen de bilmeyen de bu tabiri söylerdi. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programı bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.